Ayrım 17, Tepetaklak, Eduardo Galeano, Tersine Dünya Okulu, sayfa 270. İletişim araçları gerçekliği mi yansıtıyor yoksa onu şekillendiriyor mu? Kim kimden geliyor? Tavuk mu, yumurta mı? Kuyruğunu ısıran yılan daha uygun bir zoolojik metafor olmaz mı? Medya kendisini aklamak için halka istediğini sunuyoruz diyor. Ancak talebi karşılamak için sunulan bu arz, aynı arzın gittikçe daha çok talebini yaratıyor. Alışkanlık yapıyor, kendi ihtiyacını yaratıyor ve bağımlılığa dönüşüyor. Sokaklarda televizyondaki kadar şiddet var diyor medya. Ama dünyadaki şiddeti yansıtan medya aynı zamanda daha fazla şiddet doğuruyor. Avrupa'nın medya alanında bazı sağlıklı deneyimleri oldu. Pek çok Avrupa ülkesinde televizyon ve radyo devlet tarafından değil, doğrudan sivil toplumun farklı kesimlerini temsil eden örgütlenmeler tarafından yönetilen kamu hizmetleri olarak yüksek bir kalite düzeyine ulaştılar. Bugün ticari rekabet saldırısı nedeniyle tehdit altında olan bu deneyimler, yurttaşların insanlık haysiyetine, haberleşme ve bilgi edinme hakkına saygıdan yola çıkarak, gerçekten iletişimci ve demokrat bir iletişimin saygıdeğer örneklerini sunuyorlar. Ama uluslararası düzeyde rağbet gören bu yaklaşım değil. Dünya Kan, Valium ve ABD özel televizyon şebekelerinin reklamlarının ölümcül kokteyli tarafından ele geçirildi. Düşük maliyetli, bol karlı olanın iyi, kat kat kar getirmeyenin ise kötü olduğu düşüncesi üzerine kurulu bir model dayatıldı. Elektronik dost. Oyuncular trans halinde dalmış birbirleriyle konuşmuyorlar. Evden işe, işten eve ya da gidiş yolunda 30 milyon Japon Pachinko oynuyor ve ruhlarını Pachinko'ya teslim ediyor. Oyuncular makinenin karşısına oturup demir bilyeleri ödül getiren deliklere doğru atarak saatler geçiriyor. Bütün makineler oyuncuların neredeyse her zaman kaybetmeleri için çalışan ama arada sırada da inançlarını yitirmesinler diye kazandıran bir bilgisayar tarafından yönetiliyor. Paralı talih oyunları Japonya'da yasak olduğu için satın alınan kartlarla oynanıyor ve ödüller hemen köşeye dönünce paraya çevrilebilen zımbırtılarla ödeniyor. 1998'de Japonlar paçinko tapınaklarına günde 500 milyon dolar sunu bıraktılar. Yunanistan'da Perikles zamanlarında eşyaları cezalandıran bir mahkeme vardı. Bir cinayete alet olduğu için bıçağı cezalandırıyordu örneğin. Ve karar onu paramparça etmeyi ya da suyun derinliklerine atmayı emrediyordu. Bugün de televizyonu Talibanca bir tavırla mahkum etmek doğru olur mu acaba? Ona kötü huylar atfeden ya da onu aptal kutusu olarak adlandıranlar iftira ediyor. Tamam, özel televizyon iletişimi ticarete indirgendi ama şunu açıkça söylemek gerekir ki, televizyon kötü kullanımından kendisine atfedilen diğer olumsuzluklardan sorumlu değildir. Ama bu yine de aşikar olanı tüm açıklığıyla söylememizi engelleyemez. Zamanımızın bu en çok tapınılan totemi, duygu mühendislerince tasarlanan ve ruh fabrikalarında seri olarak üretilen düşlerin, mitlerin ve idollerin dünyanın dört bir yanında dayatılmasında kullanılan araçların en başarılısıdır. Peter Menzel ve diğer fotoğrafçılar bir kitapta gezegenin dört bir yanından çok sayıda aileyi bir araya topladılar. İngiltere ve Kuveyt'ten, İtalya ve Japonya'dan, Meksika, Vietnam, Rusya, Arnavutluk, Tayland ve Güney Afrika'dan bu mahrem aile fertleri birbirinden çok farklı ama bütün bu ailelerin ortak bir noktası var. O da televizyon. Dünyada 1 milyar 200 milyon televizyon var. Son zamanlarda kuzeyinden güneyine bütün Amerika'da yapılan bazı araştırmalar ve anketler, küçük ekranın her yerde nazır ve her şeye kadir olma özelliğini açıkça ortaya koyuyor. Kanada'da 10 evden 4'ünde ebeveynler televizyonun açık olmadığı tek bir aile yemeği bile hatırlamayı başaramadılar. Elektronik tasmalarına bağlanmış ABD'li çocuklar ebeveynleriyle sohbet etmekten 40 kez fazla zamanı televizyona ayırıyorlar. Meksika'da evlerin büyük çoğunluğunda mobilyalar televizyona odaklı düzenlenmiş. Brezilya'da nüfusun 4'te 1'i televizyon olmasa ne yapacağını bilmediğini itiraf ediyor. Çalışmak, uyumak ve televizyon seyretmek, bunlar çağdaş dünyada en fazla zaman ayrılan 3 faaliyet. Politikacılar bunu gayet iyi biliyor. Kürsüyü milyonlarca eve taşıyan bu elektronik ağ, gelmiş geçmiş hiçbir hatibin düşleyemeyeceği kadar geniş bir dinleyici kalabalığı temin ediyor. İkna gücü içeriğe ya da mesajların az ya da çok hakikiliğine bağlı değil, yalnızca iyi bir görünüme ve ürünü satan reklam bombardımanının etkinliğine bağlı. Dükkanlarda deterjanlar nasıl sunuluyorsa başkanlar da aynı şekilde sunuluyor. Ronald Reagan tarihteki ilk telebaşkandı. Vasat bir aktör olarak geçirdiği uzun Hollywood yılları boyunca kameranın gözleri önünde içtenlikle yalan söylemeyi öğrenmişti ve kadife sesi sayesinde General Electric'in sözcülüğü işini kaptı. Televizyon çağında Reagan'ın politik kariyer yapmak için başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktu. Pek de fazla olmayan düşüncelerinin kaynağı Reader's Digest dergileriydi. Yazar Gore Vidal'a göre Jefferson için Montesquieu'nun bütün eserleri ne kadar önemliyse, Reagan için de Reader's'ın bütün sayıları o kadar önemliydi. Küçük ekran sayesinde Başkan Reagan, ABD kamuoyunu Nikaragua'nın bir tehdit olduğuna ikna etti. Güneyden itibaren giderek kızıla boyanan Kuzey Amerika haritası önünde konuşarak, Reagan, Nikaragua'nın Texas üzerinden ABD'yi işgal edeceğini göstermeyi becerdi. Reagan'ın dışında dünyada başka telebaşkanlar da zafere ulaştı. Bir zamanlar Dior'un mankeni olan Fernando Collor, 1990'da televizyon sayesinde Brezilya'nın başkanlığına geldi. Solun seçim zaferini engellemek için Collor'u üreten televizyon, 2 yıl sonra onu da devirdi. Silvio Berlusconi'nin İtalya'da politik gücün zirvesine yükselmesi televizyon olmadan açıklanamazdı. Berlusconi, demokratik çeşitlilik adına özel televizyon tekeline sahip olduğundan beri geniş bir televizyon izleyicisini etkiliyordu. Tıpkı politik itirazlarına etkili bir mancınık olarak hizmet eden Milan Spor Kulübü gibi ona başarıyı getiren bu tekel oldu. Bütün ülkelerde politikacılar televizyon tarafından cezalandırılmaktan ve dışlanmaktan korkar. Haberlerde ve pembe dizilerde iyiler ve kötüler, kurbanlar ve cellatlar vardır. Kötü rolünü oynamak hiçbir politikacının hoşuna gitmez ama kötüler en azından ekrana gelir. En kötüsü yok sayılmaktır. Politikacılar televizyonların kendilerini sıradan yurttaşlığa mahkum ederek yok saymalarından korkar. Televizyona çıkmayan gerçeklikte de yoktur. Kim televizyondan yok edilirse dünyadan da yok edilir. Siyaset sahnesinde yer almak için düzenli aralıklarla küçük ekranda görünmek gerekir. Ama bu başarması zor, devamlılık bedava değildir. Televizyon sahipleri politikacılara platform verirler, politikacılar da bu iyiliğe karşılık onlara dokunulmazlık sunarlar. Dokunulmazlıkla iş adamları bir kamu hizmetini özel ceplerinin hizmetine koymaya devam ederler. Politikacılar mesleklerinin itibarsızlığını ve televizyonun ve daha düşük ölçekte radyo ile yazılı basının kalabalıklar üzerindeki büyülü çekim gücünü bilmiyor değiller. Zaten bilmeme lüksleri de olamaz. 1996'da pek çok Latin Amerika ülkesinde gerçekleştirilen bir anket, şehirlerimizin sokaklarında herkesin duyabileceği bir şeyi doğruladı. Her 10 Guatemalalı'dan ya da Ekvadorlu'dan 9'u parlamenterleri hakkında kötü ya da beter düşüncelere sahipti ve 10 Perulu ya da Bolivyalı'dan 9'u siyasi partilere güvenmiyordu. Buna karşılık 3 Latin Amerikalı'dan ikisi iletişim araçlarında gördüğüne ya da duyduğuna inanıyordu. José Ignacio López Vigil, bir alternatif iletişim militanı, konuyu çok güzel özetliyor. Doğrusu şu ki, eğer Latin Amerika'da siyasete atılmak istiyorsanız, önünüzdeki en iyi seçenek televizyonda haber sunuculuğu, radyo programcısı ya da şarkıcı olmaktır. Popüler bir meşruiyet kazanmak ya da meşruiyetlerini pekiştirmek için bazı politikacılar doğrudan televizyonu ele geçiriyorlar. Mesela Brezilyalı politikacıların en güçlü ve en muhafazakarı Antonio Carlos Magalhães, Bahia eyaletinde özel televizyon imtiyazının karşılıksız olarak kendisine verilmesini memnuniyetle kabul etti ve Brezilya'nın televizyon devi olan Red Globo ortaklığıyla kendi topraklarında virtüel tekelini icra ediyor. Bahia'nın kadın belediye başkanı Ligide de Mata, sonuna kadar hem de utanmadan bastıra bastıra sol bir parti olduğunu söyleyen güçlü İşçi Partisi PT'nin oylarıyla seçildi. 1994'te belediye başkanı asla Magalhães'in televizyonuna çıkamadığından şikayet ediyordu. Sel baskınları, yıkımlar, grevler ve halka anında mesajlar iletilmesini gerektiren diğer acil durumlar olduğunda bile böyleydi. Hatta parasını ödeyerek dahi televizyona çıkarılmıyordu. Bahia televizyonu, sihirli ayna, yalnızca sahibinin yüzünü yansıtıyor. Dil 5. Birkaç antropolog hayat hikayelerini araştırmak için Pasifik kıyılarındaki Kolombiya köylerini dolaşıyor. Bir ihtiyar onlardan rica ediyor. Beni kaydetmeyin, ben çok çirkin konuşuyorum. Torunlarım daha güzel konuşur. Oraya çok da uzak olmayan bir yerde başka antropologlar Büyük Kanarya Adası'nın köylerini dolaşıyor. Bir başka ihtiyar onlara kahve ikram ediyor ve en lezzetli sözcüklerle büyülü hikayeler anlatıyor. Sonra şöyle diyor, biz çok çirkin konuşuyoruz, delikanlılar çok daha iyi konuşuyor. Torunlar, delikanlılar, güzel konuşanlar televizyon gibi konuşuyor. Pek çok Latin Amerika ülkesinde halka ait olduğu söylenen kanallar var. Ancak bunlar devletin saygınlığını düşürmek için yine devlete özgü şeylerden başka bir şey değil. Birkaç kahramanca istisna dışında genel kural olarak programlar kurşunla dolu top kadar ağır ve ruh daraltıcıdır. Taş çağından kalma makineler ve gülünç ücretler yüzünden görüntüler bulanıktır. Sadece özel televizyonlar kitlesel izleyiciyi çekecek araçlara sahiptir. Bütün Latin Amerika'da bu sihirli para ve oy kaynağı çok az insanın elindedir. Uruguay'da normal ve kablolu bütün özel televizyonlar 3 ailenin mülkiyetinde. Aile oligopolü para yutuyor ve reklam tükürüyor. Neredeyse hiç fiyatına dışarıdan hazır programlar alıyor ve çok nadir olarak ulusal sanatçılara iş veriyor ya da kendi kaliteli programının yapımının üstlenme riskine giriyor. Bu mucize gerçekleştiğinde din bilginleri bunu Tanrı'nın varlığının bir kanıtı olarak kabul ediyorlar. İki multimedya grubu Arjantin'de aslan payını alıyor. Kolombiya'da da televizyonu ve diğer önemli iletişim araçlarını elinde bulunduran iki grup var. Meksika'da Televisa, Brezilya'da Red Globo şirketleri, diğer küçük krallıkların varlıklarıyla güçlükle gizlenen iki büyük hanedanlık. Latin Amerika, ABD görüntü endüstrisine çok karlı bir pazar sunuyor. Bölgemiz bazı show programları ve başarılı pembe dizilerimiz dışında çok fazla televizyon tüketiyor ama çok az üretiyor. Brezilyalıların çok iyi becerdikleri pembe diziler Latin Amerikan televizyonunun tek ihraç ürünleridir. 40 yılda bir bu dünyaya ait konulara rastlanır, politik çürüme, yolsuzluk, uyuşturucu ticareti, sokak çocukları ya da topraksız köylüler gibi. Ama en yaygın pembe diziler Meksika Televisa şirketinin başkanının 1998 başlarında açıkladığı gibi olanlardır. Düş satıyoruz, gerçekliği yansıtmak gibi bir niyetimiz yok. Kül kedisinin düşlerine benzeyen düşler satıyoruz. Popüler pembe dizi genel olarak dünyada kül kedisinin prensle evlendiği tek yerdir. Kötülük cezalandırılır, iyilik ödüllendirilir, körler görmeye başlar, yoksulların en yoksulunda kendisini zenginlerin en zengini yapan bir miras kalır. Uzunlukları dolayısıyla böyle anılan bu yılan hikayeleri, toplumsal çelişkilerin gözyaşlarıyla ya da tatlılıkla çözüldüğü göz boyayıcı uzaylar yaratır. Dini inanç sana yaşamdan sonra cennetin kapılarının açılacağını vaat eder. Ama herhangi bir ateist de iş saatlerinden sonra bir yılan hikayesine girebilir. Öteki gerçeklik, film karakterlerinin gerçekliği, gerçek insanların gerçekliğinin yerini alır. Bölümler akıp giderken bu büyülü zaman esnasında televizyon sığınacak yeri olmayan ruhlara kaçış, kurtuluş, huzur veren portatif bir tapınaktır. Kim olduğunu şimdi hatırlamadığım biri bir keresinde şöyle demişti. Yoksullar lükse tapıyor. Yoksulluğu görmek yalnızca entelektüellerin hoşuna gidiyor. Herhangi biri yoksul, ne kadar yoksul olursa olsun, pembe dizilerin içerdiği şatafatlı sahnelere sızabilir ve böylelikle eşit bir biçimde zenginlerin sefalarını paylaşabilir, talihsizliklerini ve gözyaşlarını da tabii. Latin Amerika pembe dizileri arasında çok ünlü olanlardan birinin adı Zenginler de Ağlardı. Milyonerlerde entrika çoktur. Televizyon izleyicisi haftalar, aylar, yıllar ya da yüzyıllar boyunca tırnaklarını yiyerek bekler. Bahtsız hizmetçi genç kızın, şirketin sahibinin gerçek kızı olduğunun ortaya çıkmasını, zengin sevimsiz kıza karşı zafer kazanmasını ve evin küçük beyi tarafından eş olarak kabul edilmesini. Hizmetçi odasında gizli gizli ağlayan zavallı kızcağızın fedakar aşkının dinmeyen ızdırapları, diğer insanların da acı çektiği, bazen hisse senetlerinin kontrolünü ele geçirmek için cinayetlerin işlendiği tenis sahalarında, havuz partilerinde, borsalarda ve anonim şirketlerin yönetim odalarında geçen diğer sıkıntılarla birbirine karışır durur. Bu neoliberal tutku zamanlarının kül kedisidir. Düş gücüne övgü. Birkaç yıl önce BBC Britanyalı çocuklara televizyonu mu, radyoyu mu tercih ettiklerini sordu. Neredeyse hepsi televizyon dedi. Bu kedilerin miyavladığını, ölülerin nefes almadığını kanıtlamak gibi bir şeydi. Ama radyoyu seçen çok az sayıdaki çocuklardan biri şu açıklamayı yaptı. Radyoyu daha çok seviyorum çünkü radyo dinlerken daha güzel şeyler görüyorum. Tanrı öldü, Marx öldü ve ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Woody Allen. Karşı okul. Vaat ve ihanet olarak bin yılın sonu. Çıldırma hakkı. Vaat ve ihanet olarak bin yılın sonu. 1902'de Rationalist Press Association Londra'da yeni düsturunu yayınladı. 20. yüzyıl barış, özgürlük ve ilerleme isimleriyle vaftiz edildi ve isim babaları yeni doğanın dünyayı hurafeden, materyalizmden, sefaletten ve savaştan kurtulacağını haber verdi. Yıllar geçti ve yüzyıl artık sona erdi. Bize nasıl bir dünya bıraktı? Makinelerin batıl itikatla tapınmaya ve silahların putperestliğine ibadet eden harap olmuş, ruhsuzlaştırılmış bir dünya, tepetaklak bir dünya. Solu sağında, göbeği sırtında, başı ayaklarında. Yeni sorular doğuran sorular ve yanıtlar. Bilimin ve tekniğin gücüne olan inancı 20. yüzyıl boyunca ilerleme umutları besledi. Bilimin ve tekniğin gücüne olan inanç 20. yüzyıl boyunca ilerleme umutlarını besledi. Yüzyıl yarılandığında bazı uluslararası kuruluşlar bebekler için süt tozu dağıtarak ve tarlaları DDT ile temizleyerek az gelişmişlerin gelişmesine teşvik etti. Daha sonra anlaşıldı ki süt tozu anne sütünün yerine kullanıldığında yoksul bebeklerin erken ölmesine neden oluyordu. DDT ise kanser yapıyordu. Yıllar sonra yüzyılın dönümünde yine aynı hikaye ve bilim adına teknisyenler hastalıktan beter olan az gelişmişliği iyileştirmek için reçeteler yazıyor ve bu yolla insanlığı aşağılıyor, doğayı imha ediyorlar. Belki de çağın en iyi sembolü nesnelere dokunmayıp insanları yakıp kavuran nötron bombasıdır. İnsanlık durumunun hazin talihi, içi boş ambalajlar, anlamı olmayan sözcükler çağı. Piyasanın ve savaşın hizmetine sunulan bilim ve teknik bizi kendi hizmetine sokuyor, araçlarımızın araçlarıyız. Büyücülerin çırakları bundan böyle asla idrak edemeyecekleri ve ellerinde tutamayacakları güçleri serbest bıraktılar. Merkezsiz labirent dünya parçalanıyor, gökyüzü bile çatırdıyor. Bütün yüzyıl boyunca araçlar ve amaçlar insanın kolunu emeğinin ürününden koparan, sözü ve eylemi kalıcı ayrılığa zorlayan, gerçekliği belleğinden boşaltan ve her bireyi bir diğerinin hasmı kılan iktidar sistemi tarafından birbirlerinden koparıldılar. Kökünden ve bağlarından mahrum bırakılan gerçeklik, nesnelerin, insanların ve ülkelerin değerini fiyatın belirlediği bir hesap ve iskonto krallığına dönüşüyor. Saygının sahip olduğunuz kredi kartı sayısıyla ölçüldüğü dünyada, hesaba katılanlar piyasa tarafından ıskartaya çıkarılan bizler arasında arzu ve gıpta uyandırıyor. Sis ideologları, bugünlerde çok moda olan aydınlık düşmanlığının psikoposları, bize gerçekliğin çözümlenemez olduğunu söylüyorlar. Asıl söylemek istedikleri gerçeklik değiştirilemez. Küreselleşme uluslararası ilişkileri bir dizi aşağılanmaya indirgedi ve örnek yurttaş gerçekliği kader gibi yaşayan oldu. Eğer böyleyse böyle olduğu içindir ve eğer böyle idiyse böyle olacağı içindir. 20. yüzyıl değişim umudu alametleri altında doğmuş ve kısa bir süre içinde toplumsal devrim kasırgalarıyla sarsılmıştı. Son günlerine ise hayal kırıklığı ve teslimiyet damgasını vurdu. Tarihte bütün isyanların motoru olan adaletsizlik 20. yüzyıl boyunca azalmadığı gibi bunu normal kabul etmeye ve kader olarak görmeye alıştırılmamış olsak bize kesinlikle inanılmaz gelecek uç noktalara ulaştı. Fakat muktedirler adaletsizliğin giderek daha adaletsiz ve tehlikenin giderek daha tehlikeli olduğunu bilmiyor değil. Berlin duvarı yıkıldığında ve sözde komünist rejimler çöktüğünde ya da tanınmayacak kadar değiştiğinde kapitalizm bahanesini yitirdi. Soğuk savaş yıllarında dünyanın her iki yarısı işlediği suçların dayanağını ve yarattığı dehşetlerin haklılığını diğer tarafta bulabiliyordu. Her biri daha iyi olduğunu söylüyordu çünkü diğeri daha kötüydü. Şimdi düşmanından yoksun kalan kapitalizm hiçbir engelle karşılaşmadan kullandığı ve istismar ettiği hegemonyasını kutlayabilir. ama bazı işaretler kendi yaptıklarından korkmaya başladığını ifşa ediyor. Halkın öfkesinin şeytanlarına karşı bir şeytan kovma ayini olarak kendisini piyasa ekonomisi olarak adlandıran kapitalizm bir anda toplumsal boyutunu keşfediyor ve yoksul ülkelere yeni isminin tam olarak yer aldığı pasaportla yolculuk ediyor. Toplumsal piyasa ekonomisi. Düşünce tarihi dersi için. Ne kadar sık fikir değiştiriyorsun Manolo? Hayır Pepe, yok öyle bir şey. Öyle Manolo, önce monarşi yanlısıydın, sonra falangist oldun, ardından demokrat. Kısa bir süre öncesine kadar sosyalistlerdeydin, şimdi de sağcısın. Hala hiç fikir değiştirmediğini mi söylüyorsun? Hayır Pepe, ben hep aynı şeyi düşündüm. Bu kasabanın belediye başkanı olmayı. McDonald's'ın bir reklamı hamburger yiyen bir genci gösteriyor. Asla paylaşmam diyor. Bu sersem günümüzde artıkların çöpe atılmak yerine onları verildiğini anlamamış. Dayanışma hala fuzuli bir enerji israfı. Eleştirel bilinç ise insan hayatındaki geçici bir aptallık dönemi olarak görülüyor. Ama iktidar sopayla havucun yerini değiştirmeye karar verdi. Şimdi izin verdiği tek sosyal adalet biçimi olarak sosyal yardımı teklif ediyor. Komedyenlik de yapan Arjantinli düşünür Tato Bores, daha ideologlar onu teşvik etmeden, teknokratlar teklif etmeden ve hükümetler 3. dünya denilen ülkelerde bunu uygulamadan çok daha önce dile getirmişti bu formülü. Emeklilere atmak lazım mısırları diye öneriyordu Don Tato, güvercinleri atmak yerine. Stadyum ve şeref tribünü. 80'li yıllarda Nikaragua halkı ulusal onurun ve toplumsal adaletin yoksul ve küçük bir ülkenin arzulayabileceği lüksler olduğuna inandığı için savaş cezasına çarptırıldı. 1996'da Felix Zurita, zamanında devrimci olan General Humberto Ortega ile bir söyleşi yaptı. Zaman ne kadar çabuk değişmişti. Aşağılama mı? Adaletsizlik mi? İnsan doğası böyle diyordu general. Hiç kimse hiçbir zaman payına düşenle yetinmiyor. Bir hiyerarşi var çünkü diyordu ve toplumun bir futbol stadyumu gibi olduğunu izah ediyordu. Stadyuma 100 bin kişi tıkışır ama şeref tribününe sadece 500 kişi oturabilir. Halkı ne kadar severseniz sevin, hepsini şeref tribününe sığdıramazsınız. Yüzyıl sonunun en çok ağlayan azizesi Prenses Diana, annesi tarafından terk edildikten, kayınvalidesi tarafından eziyet edildikten, kocası tarafından aldatıldıktan ve aşıkları tarafından ihanete uğradıktan sonra teselliyi hayır işlerinde buldu. Öldüğünde Diana 81 hayır kurumuna başkanlık ediyordu. Eğer yaşıyor olsaydı herhangi bir güney ülkesinde hükümetin ekonomi bakanlığını rahatlıkla üstlenebilirdi. Neden olmasın? Sonuçta hayırseverlik avutur ama sorgulamaz. Yoksullara yiyecek verdiğimde bana aziz diyorlar diyordu Brezilyalı psikopos Helder Camara. Neden yiyecekleri olmadığını sorduğumdaysa bana komünist diyorlar. Yatay olan eşitler arasında gerçekleşen dayanışmadan farklı olarak hayırseverlik yukarıdan aşağı uygulanır, kabul edeni aşağılar ve iktidar ilişkilerini değiştirmez. En iyi durumda bir gün adalet olacaktır ama öteki dünyada. Burada yeryüzünde iyilik adaletsizliğe müdahale etmez, yalnızca onu gizlemeye çalışır. 17. ayrımın sonu sayfa 287.